Ayrım 19, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 201. Hayat Dergisi'nin söyleşileri. Milli Birlik Komitesi üyeleriyle söyleşiler başka gazetelerin ve dergilerin yazarları tarafından da yapılıyordu. Hayat Dergisi yazarlarından Yılmaz Çetiner, komitenin kurmay albaylarından Osman Köksal ile bir söyleşi yaptı. Köksal 27 Mayıs'tan önce Çankaya Köşkü yerleşkesinde muhafız alayı komutanıydı. Celal Bayar'a durumun bildirilmesinde ve harp okuluna gidişinin sağlanmasında en önemli rolü oynamıştı. Osman Köksal 27 Mayıs'tan sonraki MBK üyeliği sırasında köşkteki muhafız alayı komutanlığını da sürdürüyordu. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığının genel sekreterliği görevini üstlenmişti. Çetiner'i köşkteki lojmanında eşiyle birlikte ağırlamıştı. Çetiner söyleşisinde Köksal'ın görevlerinin yoğunluğu yüzünden uykuya bile vaktinin kalmadığını belirtiyor. Köksal daha önce de önemli görevlerde bulunmuş, Kore savaşlarına katılmış, oradaki Türk Tugayı'nda görev yapmış, döndükten sonra Hikmet Köksal'la evlenmiş, biri kız, biri erkek, iki çocukları var. Çetiner söyleşinin sonunda Köksal hakkında edindiği izlenimleri de şöyle özetliyor. Osman Köksal kin tutmayan, mahiyetinin izzeti nefsini her ne pahasına olursa olsun koruyan, icabında sert, icabında müşfik bir asker. Birinin kalbini kırarsa o gece onu uyku tutmasına imkan yok ve kırılan bu gönlü tamir etme hususunda vesile bulmada hiç gecikmiyor. Osman Köksal'ı evinde ziyaretimiz sırasında önünde bir metre boyundaki mal beyannamesini tetkik ederken bulduk. Henüz hiçbir şey yazmamıştı ama az sonra telefonu açıp da mobilyacıdan koltuklar için bakiye borcunu sorunca beyannameye ne yazacağını anladık. Apartman, han, hamam yoktu. Sadece koltuk, halı ve borç. Gürsel'le söyleşi. Hayat'ın bir de komite başkanı Cemal Gürsel'le yapılmış röportajı vardı ki Gürsel'in derginin kapağındaki fotoğrafıyla birlikte yayımlanmıştı. Çetiner'in kendi anılarında anlattığına göre normal zamanlardaki tirajı 120-150 bin civarında olan derginin Gürsel'li sayısının tirajı 200 bine ulaşmıştı. Evet, gazetelerde, dergilerde, başta Cemal Gürsel olmak üzere Milli Birlik Komitesi üyeleriyle söyleşiler yapıyor, onların fotoğraflarını, biyografilerini yayımlıyorlardı. Hatta o alanda birbirleriyle yarış eder gibiydiler. Acaba bunun amacı yeni yönetime iyi geçinmek, iktidarın imkanlarından faydalanmak mıydı? Tabii hangi gazete veya dergi sahibinin aklından ne geçer bilinmez. Ama kimin aklından ne geçerse geçsin şu bir gerçekti. 1960 yılının o yaz aylarında Gürsel ve öteki Milli Birlik Komitesi üyelerini tanıtan yayımlar yapmak gazete ve dergilerin tirajını arttırıyordu. Dolayısıyla gazete ve dergi sahiplerinin kazancını da arttırıyordu. Yılmaz Çetiner başarılı bir gazeteciydi. 27 Mayıs'tan önce iktidarı destekleyen Haber Gazetesi'nin sahipleri arasındaydı. 27 Mayıs'tan sonra gazetesi ortaklarının kararıyla kapanmıştı. Çetiner de daha önce de Ankara temsilciliğini yaptı. Hayat Dergisi'nde röportaj yazarlığına başlamıştı. Biraz önce MBK üyesi Kurmay Albay Osman Köksal ile yaptığı söyleşiye değindik. O sonradan yazdığı anı kitabında anlatıyor. Hayat Dergisi'ndeki işine yeniden başlarken derginin sahibi Şevket Rado basın piyasasındaki bu durumu ona hatırlatmış. Gürsel ve MBK üyelerinden söz etmenin tiraj nedeni olduğunu söylemiş. Baş başa bir plan yapmışlar, gerisini çetin elden izleyelim. Hemen Milli Birlik Komitesi subaylarının fotoğraflarını bulduk, özgeçmişlerini istedik. Hayat'ın 27 Mayıs'tan sonraki ilk sayılarında bunlara yer verdik. Tirajı 120 bin ile 150 bin arasına değişen ve ciddi etkili bir dergi olan Hayat'ın o sayısı 200 binin üzerinde sattı. Ben de gazeteci olarak o günlerin tanığı olduğum için yakından biliyorum. Şevket Rado'nun o teşhisi doğruydu. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde yeni yönetimin o zamana kadar hiç tanınmamış insanları merak ediliyordu. İlk verdikleri demeçler o kadar etkileyici olmasa bile iyi niyetlerinin göstergesi sayılıyordu. Nasıl olsa tecrübe kazanırlar, daha iyisini yapmayı öğrenirler diye yorumlanıyordu. Dokuzuncu bölüm. Askerlikten gazeteciliğe dönerken. İlk çalışmayı kardeşim Örsan Öymen'le birlikte yaptık. Hazırladığımız yazı dizisi benim terhisimden önce başlayınca çıkan sorun. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve yeni bir gazete hazırlığı. Öncü gazetesi nasıl kuruldu? Örsan Öymen'le Altan Öymen'in fotoğraflarının altında şu yazı var. Askerlikten gazeteciliğe dönüşümde ilk görevim kardeşim Örsan Öymen'le birlikte bir yazı dizisi hazırlamaktı. Dizide 27 Mayıs öncesindeki olaylar anlatılacaktı. Onların bir kısmına katılmıştım. Örsan da meclis görüşmeleri dahil tüm gelişmeleri gazeteci olarak doğrudan doğruya izlemişti. Yine bir fotoğraf, olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu? 27 Nisan 1960, karanlık devrenin açılış merasimi yazıyor. Altyazısı şöyle, dizinin yayımı başlarken imza konusunda bir sorun çıktı. Benim askerliğim resmen bitmemişti. İmzamın kullanılmasının sakıncası olabilirdi. Gazete yönetimi ne olur ne olmaz diye bir formül buldu. Dizimiz tek imzalı olarak yayımlanmaya başladı. Formül şuydu. Yazan A. Ö. Öymen. Onun bir altında yine bir gazete başlığı, olur mu böyle olur, kardeş kardeşi vurur. 29 Nisan'a üçlü bir icra sisteminin yasak yağmurları altında girildi yazıyor. Alt yazısı, askerliğim resmen de bitince bu durum değişti. Yazı dizisinde yazan olarak bilinen tek imza yazanlar olarak değiştirildi, iki imza haline geldi. 27 Mayıs sabahıyla ilgili anılarımı ve İhtilal adlı kitabımda anlatmıştım. Bu kitapta da değindim. O gün ben askerlik süresinin bitmesine birkaç hafta kalmış bir yedek subaydım. O zamanlar Ankara'da bulunan Ordu Donatım Okulu'nda takım komutanıydım. Askere gitmeden önceki gazetemde yani Ulus'ta yeniden mesleğime dönmek üzereydim. Hatta terhisime kadarki zaman içinde kullanabildiğim izin olanaklarım da vardı. Arada bir gazeteye gidip hazırlık çalışmaları yapabiliyordum. 27 Mayıs sabahı Ankara'da sokağa asteğmen üniformasıyla çıkmıştım. Teğmen yıldızını takmamız daha sonra olacaktı. Zaten sivil kıyafette çıkamazdım. Sivillere sokağa çıkma yasağı konulmuştu. 27 Mayıs'tan sonraki günlerden bir kısmını üniformalı asker, bir kısmını da sivil gazeteci olarak geçirdim. Aslında bu özellikle gazetecilik açısından çok avantajlı bir durumdu, hele ilk günlerde. Örneklerini vermiştim. Subay üniforması insana sokağa çıkma yasağını aşmayı sağlamasının yanında başkalarına kapalı olan her yere girip çıkma olanağı da veriyordu. Hatta ıssız yollarda yürürken arabaya ihtiyacınız olursa sizi gideceğiniz yere götürecek bir araç bulmanızı bile sağlayabiliyordu. Çünkü sivil arabalara kapalı olan yollarda gidip gelen askeri taşıtların asker şoförleri arabalarını yolda gördükleri yaya subayların yanına yaklaştırıp hangi semte gideceklerini soruyorlardı. Eğer onlarla aynı semte veya yakınlarına gidiyorlarsa kapılarını açıp ''Buyurun komutanım, sizi şuraya kadar götürebilirim.'' diyorlardı. Yani askerliğimin son haftalarında yeniden mesleğime dönüşün ilk adımlarını atarken öteki gazetecilere göre daha avantajlıydım. O dönemin olaylarını daha yakından izleyebilmemde üniformamın katkısı büyüktü. Olur mu böyle olur mu? Yeniden gazetecilikteki ilk görevim Ulus Gazetesi'ne kardeşim Örsan Öymen'le birlikte 27 Mayıs öncesindeki olayları anlatan bir yazı dizisi hazırlamaktı. Gazeteciliğe tercümanda başlayan Örsan oradan Dünya Gazetesi'ne geçmiş, daha sonra da Ulus'a transfer olmuştu. Ben askerdeyken Ulus'ta siyasal olayları izleyen muhabirler arasındaydı. Malum son aylarda yoğunlaşan yayın yasakları dolayısıyla siyasi olaylardan önemli bir kısmı gazetelere gerçeğe uygun şekilde yansıtılamıyordu. Hele Ulus gazetesinin haberleri bir yana kendisi de bir süre yasaklanmıştı. Yani gazete olarak yayımlanması durdurulmuştu. Ama Ulus gazetesinde bütün o yayımlanamayan haberlerle ilgili belgeleri, tutanakları, notları bir gün gelir yayımlama imkanı bulabiliriz düşüncesiyle muhafaza eden gazeteciler vardı. Biri de rahmetli kardeşim Örsan'dı. Gazetenin önerisine göre Örsan ile ben o notları belgeleri yeniden gözden geçirerek 27 Mayıs döneminde olup bitenleri bir yazı dizisi halinde yazacaktık. Tabii olayların tümünü muhabir olarak izleyen, notlarını alan Örsan'dı. Geçen kitapta belirtmiştim. Ben askerliğim sırasında olaylardan sadece bir kısmını doğrudan doğruya izleyebilmiştim. İşim bir de olayların içinde olanların, politikacıların, gazetecilerin, diğer görgü tanıklarının 27 Mayıs'tan sonra anlatabilecekleri şeyler vardı. Onları da Örsan ile birlikte derleyip diziye katacaktık. Yönetici arkadaşlarla yaptığımız birkaç planlama görüşmesinden sonra gazetenin verdiği görevi memnuniyetle kabul ettik ve hemen işe başladık. Çünkü gazete yönetimi böyle bir diziye başka gazetelerin de başlayabileceğini düşünüyor, o konuda öncelik almak istiyordu. Benim açımdan bir tek tereddüt noktası resmen sürmekte olan askerliğimin henüz bitmemiş olmasıydı. Belirttiğim gibi o durumdan bir şikayetim yoktu, hatta sağladığı kolaylıklardan memnundum. Ama işte acaba o dizinin sorumluluğuna katılmam gazete için bir sorun çıkarır mıydı? Aslında böyle bir ihtimal yok sayılırdı. Dönem adı üstünde bir askeri yönetim dönemiydi. Bizzat askerler başlamışlardı. Böyle geçmiş günlerle ilgili anıları, belgeleri derleyen dizilere imzalarıyla katkıda bulundukları gibi güncel, hatta gelecekle de ilgili konular üzerinde siyasi demeçler verip makaleler de yazmaya. Fiili durum öyleydi ama benim gibi Ulus Gazetesi'nin yöneticileri de benim fiili durumum yanında resmi durumumu da göz önünde tutmaya devam ediyorlardı. O konuda ihtiyati tedbir olarak gidip kadrosunda bulunduğum Ordu Donatım Okulu komutanına durumu anlattım. Sordum yazabilir miyim diye komutan, bence hiçbir mahzuru yok yazabilirsin dedi. Bunu gazeteye bildirdim. Ulus'un yöneticileri memnun oldular. Ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer hesabıyla gene de dikkatli davrandılar. Dizide askerliğimin resmen biteceği güne kadar benim imzamı kullanmamaya karar verdiler. Diziye konulacak geçici bir imza oluşturdular. Dizi başlığının altına şu şekilde yerleştirildi o imza. Yazan A.Ö. Öymen. Hem dizinin iki değil bir kişi tarafından yazıldığı izlenimi veriyordu o formül, hem de o bir kişinin kimliğinin izah edilebilmesine imkan veriyordu. Eğer hukuki bir sorun veya tahkikat encümeni dönemindeki imza soruşturmaları gibi fiili bir durum ortaya çıkar da gazete yöneticilerine kim bu A.Ö. Öymen diye soran olursa denilebilirdi ki o kişi Örsan Öymen'dir. Peki Ö'yü anladık ama A ne? Örsan'ın mahlasının yani yazarlık adının ilk harfi, dizi yazılarına artık Ahmet Örsan Öymen diye imza atıyor. Tabii 27 Mayıs'tan sonraki durumda hele Demokrat Parti'ye muhalefet etmekten kapatılmış, sorgulanmış ve mensupları hapse sokulmuş bir gazeteye karşı öyle sorular sorulabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Ama daha bir hafta öncesine kadar tahkikat encümeninde kim yazdı, neyi kastetti, ne demek istedi gibi sorgulamalardan geçen bir gazeteciler kadrosunun her açıdan tedbirli olması artık insiyaki yani içgüdüsel bir tutum haline gelmişti. O imza formülünü hepimiz benimsedik ve bizim yazı dizisinin terhisim gelinceye kadarki birkaç haftalık bölümü o imzayla yayımlandı. Yazı dizisinin başlığı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 27 Mayıs öncesindeki gençlik gösterilerinde Gazi Osman Paşa Marşı'nın melodisiyle söylediği sözlerdi. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Dizinin bazı bölümlerinden geçen kitapta alıntılar yapmıştık. Okurlarımız hatırlar. Olaylar 18 Nisan'da başlayan bir günlük yazılır gibi kronolojik olarak anlatılıyordu. Meclis görüşmelerinin yasaklanan tutanakları, gazete haberlerine tek tek konulan yayın yasakları yüzünden yayımlanamayan haberlerdeki olayların ayrıntıları, başta İsmet İnönü olmak üzere muhalefet politikacılarının yasaklanmış demeçleri, bildirileri ve meclisin polislerce kuşatılması dahil, öğrenci gösterileri dahil, Ankara'daki sıkı yönetim birliklerinin hukuk fakültesine girmesi, siyasal bilgiler fakültesine ateş açması dahil, önemli olayların foto muhabirleri tarafından çekilip de o zamanlar yayımlanamayan fotoğrafları. Hepsini o yazı dizisinde yayımlıyorduk. Dizi doğal olarak büyük ilgi çekti. Her gün bölüm bölüm yayımlanıyordu. 50 bölümü aştı. O arada benim terhis zamanım da geldi. O zamana kadar askerliğim dolayısıyla kullanılamayan imzam da kullanılır oldu. Cemiyet Başkanlığı. Aynı günlerde bir gelişme daha oldu. Askerlik görevim bitmişti ama bu defa yeni bir görevim ortaya çıktı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçildim. 1950'li yıllarda Ankara'daki gazeteciler İstanbul'daki gibi başlıca iki kuruluş içinde örgütlenmişlerdi. Biri Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ydi, öteki Ankara Gazeteciler Sendikası. Durum gazeteciliğin merkezi sayılan İstanbul'da da öyleydi, İzmir'de de. Ayrıca yerel gazetelerin iyi kötü gelişmiş olduğu Eskişehir, Bursa gibi illerde de. Önce cemiyetlerden başlayalım. Gazeteciler cemiyetleri ülkedeki demokratikleşme sürecinin bir aşaması olarak 1946'da kurulmuşlardı. O zamana kadar gazeteciler kuruluşu olarak 1938'de meslek odaları gibi kanunla kurulmuş olan bir basın birliği vardı ki önde gelen amacı basını hükümetin kontrolü altında tutmaktı. Gazeteci olarak faaliyette bulunmak için o birliğin kurallarına uymak gerekiyordu. 1946'da demokrasiye geçiş adımları atılırken o birlik hükümetçe de antidemokratik bir kuruluş sayıldı. Gene kanun yoluyla kapatıldı. Yerine cemiyetler kanununa göre faaliyette bulunmak üzere gazeteciler cemiyetleri kuruldu. İstanbul'daki cemiyetin kurucu başkanı Sedat Simavi'ydi. Başkanlığı 1946'dan 1949'a kadar sürdü. Sonra o göreve 1949-1952 ve 1959-1982 yıllar arasında Burhan Felek üstlendi. Ankara'daki gazeteciler cemiyetinin yöneticileri de İstanbul'daki gibi kıdemli gazetecilerdendi. Mesela önce Cumhuriyet Gazetesi'nin sonra Tercüman'ın Ankara temsilcisi olan Mekki Sait Esen. Mesela gazetecilikte uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra Ankara'daki Telgraf Gazetesi'nin kurucu patronlarından biri olan Gazanfer Kunt. Cemiyetin önceki yöneticiler arasında onlar gibi kıdemli meslektaşlarımız vardı. Gazeteci Sendikaları. Gazeteciler sendikalarının kuruluşu ve gelişmesi ise 1952'de çıkarılan ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanun adındaki kanuna göre mümkün oldu. İstanbul, Ankara, İzmir'de yerel gazetelerin güçlü olduğu ve cemiyetlerin de bulunduğu bazı illerde gazeteciler sendikaları da kuruldu. Ankara'daki gazeteciler cemiyeti ile gazeteciler sendikası birbiriyle rakip gibiydi. Cemiyet patronların ortaklarının, idari mali yöneticilerinin de üyesi olduğu, gazeteci olarak çalışanlardan da ancak üst düzeydekilerin ve kıdemlilerin üyeliğe kabul edildiği bir kuruluştu. Sendikalara ise sadece gazeteci olarak çalışanlar üye olabiliyorlardı. Bu iki kuruluş amaçları birbiriyle uyuşur gibi görünse de birbiriyle rekabet halindeydi. Biz genç gazeteciler başlangıçta cemiyeti, patronların ve patron yakınlarının menfaatlerini koruyan bir kuruluş gibi görüyorduk. Bizim patronlarla aramızdaki ücretler ve haklarla ilgili sorunlarda bizi ancak sendikanın koruyabileceğini düşünüyorduk. Ben askere gitmeden önce sendikanın da başkanlığını yapmıştım. Önce yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştim. Sendikanın başkanı Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde okurken komünistlik suçlaması karşısında kalmış eski tüfeklerden Mehmet Kemal'di. Şair olarak da ünlüydü. O sıralarda Yeni İstanbul Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Daha önceki kitaplarımda da anlatmıştım. Uzun yıllar Yeni İstanbul Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yapmıştı. Sendikayı da başkan olarak iyi yürütüyordu. Ama bir gün geldi, başkanlıktan ayrılmak istediğini söyledi. Benim o göreve aday olmamı destekledi, aday oldum, seçildim. Sendika başkanlığını askere gidinceye kadar üstlendim. Mehmet Kemal de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmeyi kabul etti. Sanırım o süre içinde yönetim kurulundaki öteki arkadaşlarımızla birlikte Ankara Gazeteciler Sendikası olarak gazetecilerin haklarının korunması yolundaki çalışmalara önemli katkılar yapabildik. Özellikle değişik illerdeki gazeteciler sendikalarının bir federasyon çatısı altında birleşip daha güçlenmesini sağlamakta somut hedeflere ulaştık. İstanbul Sendikası'nın başkanı Abdi İpekçi ile İzmir Sendikası'nın yöneticileri Şeref Bakşık ve Doğan Özgüler'in de o yöndeki çalışmaları önemli ve sonuç alıcıydı. Bütün o çalışmalar bir araya gelince Türkiye'deki gazeteciler sendikaları ilk kez bir federasyon içinde bir araya gelmiş oldu. O aşamayı daha sonra başka gelişmeler de izleyecek ve gazeteci sendikalarının birlikteliği pekişecekti. Bu sayfalarda bir takım gazetecilerin fotoğrafları ve altında açıklamaları var şöyle. Sedat Simavi 1896-1953 İstanbul'daki Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanı, Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu. Burhan Felek 1889-1982 Cemiyetin uzun süre başkanlığını yapan gazeteci yazar, kıdemi dolayısıyla Şeyhül Muharrir'in yani yazarların şeyhi diye anılırdı. Mekki Sait Esen 1903-1970 İstanbul gazetelerinin Ankara'daki temsilcilerinin en kıdemlilerinden, Cumhuriyet Gazetesi'nin o zamanki deyimiyle Ankara mümessili ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Gazanfer Kunt 1920-2011 Ankara'da uzun süre Ulus Gazetesi'ne çalıştıktan sonra Fethi Giray ve Tuğrul Aşuroğlu ile birlikte Ankara Telgraf Gazetesi'ni kurdu. Cemiyetin yönetim kurulunda da bulundu. Mehmet Kemal, şair, yazar, 1950-60 yıllarında Ankara'daki gazetecilerin kıdemlilerinden, sonraki dönemde Cumhuriyet yazarı. 19. ayrımın sonu, sayfa 213.